Ayrım 15.
İlyas Aydın ajan mıydı? İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılıp öldürülmesi olayında hava yüzbaşısı İlyas Aydın'ın rolü neydi? Biliyorsunuz, İlyas Aydın bu olaydan sonra birdenbire ortadan kaybolmuş ve ardında koskoca bir soru işareti bırakmıştı. Acaba yüzbaşı Aydın bir ajan mıydı? Mahir Çayan mahkemede Elrom'un yüzbaşı İlyas Aydın tarafından öldürüldüğünü söylemesi soru işaretlerini büsbütün arttırmıştı. Devlet terörünün bu olaydan sonra birdenbire yoğunlaşması, İlyas Aydın'ın ajan olup olmadığı sorularıyla birleşince soru işaretleri çok daha büyük boyutlara ulaşmaktaydı. Yüzbaşı Orhan Savaşçı'ya bu soruları soruyorum. Yüzbaşı Aydın'ı en iyi tanıyanların başında Orhan Savaşçı geliyor. Yanıt şöyle. İlyas Aydın ile siyasi ilişkinin başlangıcı 1970 yılı başlarına rastlar. Bu tarihten başlayarak bizim o dönemdeki örgütsel faaliyetlerimiz içinde 1971 yılı başlarında İstanbul'daki arkadaşlarımıza yardım etmek üzere yer almasına kadar geçen süre içinde kendisinin hiçbir pratik siyasi faaliyeti olmamıştır. Daha sonra sıkı yönetim görevlileri tarafından tuttuğu eve baskın yapılmasının ve orada kalan arkadaşların tutuklanmasının ardından bizim tarafımızdan Ankara'ya getirildi. Maltepe cezaevinden kaçış olayıyla birlikte başlayan ve giderek yoğunlaşan sıkı yönetim baskıları sırasında ben de tutuklandım. İlyas Aydın'ın bu süre zarfında Ankara'da arkadaşlarımızın yanında barındığını biliyorum. Daha sonra öğrendiğime göre tahminen 1972 Şubat ayının sonlarında İlyas Aydın, Ankara'daki arkadaşlarının yanından onlara haber vermeksizin ayrılmış. Bizlerle olan ilişkisinin başlangıç ve kopuş noktalarını kısaca böyle özetlemek mümkündür. Bu noktadan sonra İlyas Aydın'ın nereye gittiğini, ne yaptığını kesin olarak ve sağlam dayanaklara yaslanarak söyleyemiyoruz. Durum böyle olmasına rağmen gerek bizlerle ilişkisi sırasında ve daha sonra arkadaşları terk edip gittikten sonra önceleri belirgin olmasa bile bizlerde yarattığı kısmi şüphe ve tereddütlerin giderek arttığı da bir gerçek. İlyas Aydın'ın ajan olduğu yolunda dün kuşkularımız vardı, bugün de vardır. Fakat bu kuşkuları doğrulayacak kanıtları, maddi kanıtları elde edebilmiş değiliz. Kürkçü, İlyas Aydın muhbirdir. Aynı soruyu Elrom olayının canlı tanıklarından Ertuğrul Kürkçü'ye soruyorum. Kürkçü, İlyas Aydın'ın Elrom'un kaçırılması ve öldürülmesinde hiçbir rolü olmadığını söylüyor. Sonra şunları söylüyor. Benim kanım da İlyas Aydın'ın ajan olduğu yolundadır. Ancak ben İlyas Aydın'ın bir kışkırtıcı ajan değil, bir muhbir olduğu kanısındayım. Bizim hareketimiz içinde kişi olarak Mahir Çayan ve Yusuf Küpeli dışında hiç kimse kişisel olarak bizler üzerinde hiçbir etkiye sahip olamaz ve bizlerden zora dayanan girişimlerde bulunmamızı isteyemezdi. Dolayısıyla hareketimiz içinde hiçbir önemli işleve sahip olmayan İlyas Aydın'ın bizleri herhangi bir eyleme kışkırtması da düşünülemez. Kürkçü, İlyas Aydın'ın korku nedeniyle aralarından ayrılıp kendilerini ihbar ettiğini söylüyor. Gerek Orhan Savaşçı, gerekse Ertuğrul Kürkçü'nün bundan sonra söyledikleri hemen birbirinin aynı. Diyorlar ki, biz giriştiğimiz eylemleri kandırılarak, aldatılarak, ifal edilerek gerçekleştirmedik. Hiç kimse bizi istemediğimiz bir eyleme teşvik etmemiştir, edemez de. Orhan Savaşçı ayrıca şunları da söylüyor. Toplumsal olgular, kışkırtıcı fertler ile avanak kitlelerin ilişkisiyle açıklanamaz. Bu metafizik ve idealist tarih anlayışının kanıtı olarak, İlyas Aydın gibi sıradan, orta zekalı şahsiyeti getirmeye çalışmak ise, bu anlayış çerçevesinde dahi pek gülünçtür. Ve sonra ekliyor. 12 Mart faşist yönetimi döneminde silaha dayalı eylemleri yürüten devrimci örgütleri, özellikle de bu eylemi en ciddi biçimde sürdüren THKPC hareketinin iplerinin kışkırtıcı ajanların çektiği bir hareket olarak görmeye çalışanlar, özellikle Elrom olayını bir hareket noktası haline getirmek ve kendi bakış açılarına haklılık kazandırmak için 12 Mart'ı birkaç banka soygunu ya da birkaç kışkırtıcının marifeti olarak sunmaya çalışmakta ve eğer bunlar olmasaydı 12 Mart gelmezdi, faşizm gelmezdi yolunda ipe sapa gelmez sonuçlar çıkartmaya çalışmaktadırlar. Biz onlara şimdilik şunları söylemekle yetineceğiz. İlyas Aydın ajan olsa da olmasa da 12 Mart'tan önce ve sonra silaha sarılanların eylemlerinin sunni ve kışkırtma eseri olduğunun ya da olmadığının dayanağı ve kanıtı İlyas Aydın olamaz. THKPC hareketi doğruları, yanlışları, hataları ve sevaplarıyla Türkiye devrimci hareketine mal olmuştur. Bu hareketin içinde yer alan, emperyalizme ve faşizme karşı ilk ciddi başkaldırışı başlatan Bu uğurda yaşamlarını yiğitçe feda eden sosyalistleri, kandırılmış zavallı çocuklar gibi göstermeye kalkışanlara biz izin vermeyeceğiz. Kimse bu devrimci gerçeği spekülasyon sisleri ardına gizleyemez. Sıra eri olmak. Yüzbaşı Orhan Savaşçı düşüncelerini şu sözlerle noktalıyor. Ben kendim yurtsever bir asker olarak girdiğim siyasal faaliyet süreci içinde yolumu aydınlatan Marksizm ışığını DHKPC hareketinde gördüm. Asker olmanın Marksist-Leninist olmaya engel olduğunu ileri süren bütün sağcı ve solcu fikirleri elimin tersiyle iteleyip proletaryanın kurtuluşu uğruna mücadeleye devrimci ordunun bir sıra eri olarak katıldım. Bugün geriye dönüp baktığımda kendi halkına yabancılaşan bir dizi sınıf arkadaşıma kıyasla ne kadar onurlu bir iş yapmış bulunduğumu görüyorum. Bu devrimci faaliyetim sırasında hiçbir şey yitirmedim. Tersine pek çok şey kazandım. Hepsinden önemlisi bireysel çıkarları toplumsal çıkara feda etmenin onurunu. Gerek Kürtçü gerekse savaşçı, Yüzbaşı İlyas Aydın'ın ajanlığı varsayımından genel sonuçlar çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Şöyle konuşuyor Kürtçü. Tarihsel olayları kötü niyetli kışkırtıcılarla kuru kalabalıkların ilişkisi olarak anlamaya ve anlatmaya çalışan tarih görüşünü ciddiye alsaydık, Marksist olmaya çalışmaz, gerici tarih görüşüne teslim olurduk. Dolayısıyla hareketimiz, genel olarak da devrimci hareketi gözden düşürmeyi amaçlayan bu reformist ve gerici spekülasyonları ciddiye almıyoruz. Kaldı ki bu yoldaki iddiaları birbiri peşi sıra atan kişi o günlerin muhalefet önderiydi. Aynı kişi şimdi ülkenin başbakanıdır. Bu yoldaki bilgileri ortaya koymak ve iddialarını delillendirmek ona düşmektedir. Ama her nedense bu yolda hiçbir girişimine tanık olmadık. Dolayısıyla bu iddialar bizim için hiçbir değer taşımıyor artık. Aynı hareket içinden gelen Yusuf Küpeli ise çok ayrı görüşte. Olayın kendisi yanlıştı. Ajanın o kadar önemi yok. Eleştirecekseniz olayın kendisini, hareketin kendisini eleştirin diyor. Bir başka ses, Fevzi Bal. Fevzi Bal 12 Mart sıkı yönetimini en fazla uğraştıranların başında yer alır. Bal, DHKO il davasının sanıklarındandır. Bal, sıkı yönetim mahkemesince ömür boyu hapis cezasına çarptırılanlardandır. Şimdi bir de onun görüşlerini öğrenelim. Bugün Türkiye'de faşizm kitle katliamlarının da ötesinde iç savaş çıkartmak istenmektedir. Bugün bütün umutları kitlelerin birbirine girmesi, devrimci hareketin hazır olmadığı bir durumda iç savaş çıkarmak oluyor. Ve bütün güçleriyle hükümete ve devrimci kuvvetlere karşı saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. CHP'nin solunda güçlü bir partinin olmayışı, hareketin kargaşa içinde olması, faşizmin cüretini arttırdığı gibi faşistlerin saldırılarını rahatça yürütmelerine olanak sağlıyor. Bugün Türkiye solunda görülen üç çizgi var. 1. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden kaynaklanan hareketler. 2. Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi'nden kaynaklanan hareketler. 3. Türkiye somutundan kaynaklanan devrimci hareket. Bugün Çin Komünist Partisi, dünya ölçüsünde emperyalizmin yedek gücü olacak durumda bir politika izlemektedir. Bugün faşist Şili Cuntası'ndan, Amerikan emperyalizminden, NATO'ya kadar tüm karşı devrimci güçleri Sovyetler Birliği'ne karşı birleştiriyor. Çin Komünist Partisi bu politikasıyla ulusal kurtuluş hareketlerini önlediği gibi, nasyonalizmin kazanımlarına ve sosyalist ülkelere karşı bir kampanyayı başlatmış bulunuyor. Bugün onların uzantısı olan Türkiye'deki ÇKP, yani Çin Komünist Partisi, uzantısı gruplar, devrimci hareketi önledikleri gibi faşistlerle açık işbirliğine gidebilecek kadar ileriye gitmişlerdir. Bugün faşistler günde 5-10 kişiyi öldürürken, kitle katliamına yönelirken, şiddet eylemlerinin kaynağında faşistlerden ayrı olarak sosyal faşistlerin olduğunu söylemeleri, burjuvazi ile aynı dili kullanmaları, kendilerinin nerede olduğunu göstermektedir. Bugün Murat Bayrak, benim Mao'cularla çelişkim yoktur. Çünkü onlar Rus emperyalizmine karşı benimle ortak hareket ediyor diyebiliyor. Türkiye somutunda bu oldukça açıklık kazanırken, hala bu arkadaşların yanlış görüşlerinde direnmeleri, sosyalist hareketten tecrit olmalarına yol açmıştır. Bağımsız bir hareket. Fevzi Bal, Mao'culuğa şiddetle çattıktan sonra, Türkiye somutuna dayanan, buradan kaynaklanan bir devrimci hareketten yana olduğunu söylüyor. Bağımsızlık şart diyor. Bal, bağımlı sosyalizm anlayışı dediği tutuma karşı çıkıyor. Şu veya bu komünist partisinden esinlenen hareketler, Türkiye'nin somut koşullarını göz önünde bulundurmayan, onların ortaya koyduğu genel tezlerden esinlenen, onlara bağlı hareketlerdir. Bunların Türkiye devrimci hareketine yararları olacağına inanıyorum. Fevzi Bal bunları söyledikten sonra geçmiş eylemlerin gereği gibi değerlendirilmediği ve bundan gerekli derslerin alınmadığı kanısında. 12 Mart devrimci hareketinin olumsuz yanlarını görmemek ve onu ters biçimde kopya etmek şeklinde bazı eylemlere bugün de rastlanmaktadır. Örneğin bugün küçük grupçuklar 12 Mart 71 devrimci hareketinin takipçisi olarak çeşitli banka soyma eylemlerine, buna benzer bireysel hareketlere başvurmuşlardır. Peki diyorum, bunları nasıl değerlendiriyorsun? Anlatıyor. Biz 1971 koşullarıyla bugünkü koşulların farklı olduğuna inanıyoruz. O zaman açık faşizm vardı. Demokratik hak ve özgürlükleri tehlikedeydi. İnsanların düşünce ve örgütlenme özgürlükleri yoktu. Silahlı mücadeleye bu şartlarda başvuruldu. Yanlış ya da doğru, sonuç böyle oldu. 71 hareketi öğrenci gençlik hareketi olma özelliğini aşamamıştır. İşçilerle köylülerle ilişki kuramadığı için yenilgisi kaçınılmaz olmuştur. Bal bundan sonra kendi hareketlerinin bir değerlendirmesini yapıyor. Bunu yaparken de kaçanları, korkanları eleştiriyor. Sonra devrimci hareket ilerlediği zaman devrimci olup, gerilediği zaman karşı devrim saflarına geçenleri devrimci hareket içinde düşünmemek gerekir diyor. Ve şunları da ekliyor. Fanatik dinsel görüşleri savunanların şimdi birdenbire devrimci kesilişlerine de önem vermek gerekir. Bal bu sözleriyle cezaevinde yatan bazı eski arkadaşlarını eleştiriyor. Onları devrimci harekete zarar vermekle suçluyor. Bireysel teröre karşıyım. Fevzi Bal bugün bir kısım devrimci gençlerin 71 hareketini kopya etmek istediklerini söyleyerek kitlelerden kopuk hareketler başarıya ulaşamazlar diyor ve banka soyma ve adam kaçırma gibi eylemlerin çıkmaz sokaklar olduğunu anlatıyor. Acil görev bütün işkencecilerden ve kontrgerilladan hesap sormaktır. Önümüzde Yunanistan örneği duruyor. Orada bütün işkenceciler mahkum oldu. Türkiye'de ise bugün sadece 71 devrimcileri cezaevindedir. Bal devrimci kesimin bir proletarya partisi çevresinde örgütlenmesini istiyor ve dışarıdaki gençlere şunları söylüyor. Faşistlerin işlerini kolaylaştırıcı eylemlere girmeyin. Bireysel terörden kaçının. Münir Ramazan Aktolga. 12 Mart öncesi gençlik liderlerinden Münir Ramazan Aktolga da görüşlerini açıklıyor. Aktolga, Yusuf Küpeli ile birlikte dev gencin ideolojik yapısının oluşmasında oldukça büyük payı olanların başında yer alıyor. Münir Ramazan Aktolga konuşmasının başında temel sorunun burjuva ilericiliğiyle kendi sınırlarını iyice belirlemiş bir bağımsız işçi sınıfı hareketinin doğumunun son yılların en önemli olayı olduğunu anlatıyor. Bu bağımsız işçi sınıf hareketinin sağ reformist kuyruklu akımların ve sol goşist maceracı akımların diyalektik inkarı olarak gelişeceğini söylüyor. Sonra böyle tanımladığı sağ ve sol sapmalara karşı tutarlı bir ideolojik savaşımı öneriyor. Ve anlatıyor. Sağ sapma deyince 1970 öncesi tipin karşısında MDD'cilik olarak ortaya çıkan ve gelişen sosyalist hareketi darbecilik hayalleriyle burjuvazinin peşine takmaktan başka hiçbir işlevi bulunmayan, benim de içinde yer aldığım hareketi kastediyorum. Bu sağ kuyrukçuluk akım bugün özünde hiçbir değişiklik olmadan UDD'cilik yani ulusal demokratik devrimcilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu farkla ki dünün darbeciliğinin yerini bugün sosyal demokrasi kuyrukçuluğu almıştır. 12 Mart öncesi milli demokratik devrim görüşünün en coşkulu savunucularından olan Münir Ramazan Aktolga şimdi bu akımı sağ sapma olarak görüyor ve ayrıca mağculuğu da yine sağ sapma olarak değerlendiriyor. Ya sol sapma? Sol sapma Aktolga'ya göre MDD'cilik, UDD'cilik çerçevesi içinde sağ kuyrukçu akımlara tepki olarak ortaya çıkan her türlü goşist hareketlerdir. Aktolga bundan sonra uzun uzun sınıf tahlili yapıyor. Bu tahlilden sonra şu sonuca ulaşıyor. Anarşizm sadece silahlı eylem, sadece sağı solu bombalamak değildir. O bir sınıfın diğer sınıfa karşı, onun kendisini yok eden, inkar eden işlevine karşı kolektif direncidir. Silahlı direniş ise bunun en üst biçimidir. O kadar. Anarşizm bazen Boğaz Köprüsü'ne hayır devrimciliğidir. Bazen atom santraline hayır ilericiliği. Her temel atma töreninde vurulan kazmanın kendi kafasına indiğini hisseden orta sınıfların umutsuz tepkisidir. Bu tepkinin silahlı ya da barışçıl biçimlerde yürütülmesi sadece savaşımın biçimiyle toplumsal ilerlemenin o günkü gelişme hızıyla ilgilidir. Akdolga 1973 Mart'ı bizim için hem ölüm, yok olma tarihimizdir hem de yeniden doğma tarihimiz diyor. Bundan küçük burjuva devrimciliğinin ideolojik olarak mahkum olduğunu, bu noktadan sonra işçi sınıfın önderliğinde yürütülecek olan bir devrimin en doğru ve en haklı yol olduğunu belirlendiğini söylüyor. Yaşadığımız süreci, geçmişi hiçbir zaman elimin tersiyle bir kenara itmiyorum. Tam tersine onun diyalektik inkarı olmaya çalışıyorum. Akdolga arkadaşlarıyla beraber çıktığı yolun baskıya, sömürüye ve emperyalizme karşı olduğunu, bugünkü gerçeklerin işçi sınıfı önderliğinde bir hareketi zorlamakta olduğunu söylüyor. Akdolga hep işçi sınıfıyla bütünleşmekten söz ediyor. Evet, nasıl, ne yolla, hangi ideolojik tavana oturarak? Bütün sorun bu ya.